Ayırım 52, sayfa 576. Bu andan sonraki olaylar yıldırım hızıyla gelişti. Tatyana tam duruma hakim olduğunu sandığı anda odanın kapısı açıldı ve Vasily Yelisev'in yardımcıları içeri girdiler. Karşılaştıkları manzara ikisini de şaşırtmıştı. Türk yerde cansız yatıyordu ama kadının elinde bir silah vardı ve patronlarına yönelikti. Yine de bu konuda eğitimli kişilerdi. Hiç duraksamadan kadını ateş ettiler. İlk kurşun Tatyana'nın sol omuzuna isabet etti. Genç kadın vücuduna saplanan kurşunla sarsıldı ama o da silahını ateşlemeyi başardı. Adamlardan biri derhal yere düştü. Vasily Yelisev iki ateş arasında kalmıştı. Bir an yattığı halının üzerinde kımıldamadan kaldı ama kızının ne denli iyi eğitilmiş bir ajan olduğunu biliyordu. Yaralı haliyle ikinci adamını da vuracağını hissetti. Yattığı yerden kızına doğru bir tekme savurdu. Tekme genç kadının bacağına isabet etmişti. Tatyana sendeledi. İşte o sırada kapıdaki adam bir kere daha ateş etti. Bu defa kurşun kadının böbreğine saplanmıştı. Hala direniyordu. Kulakları uğulduyor, gözleri kararıyor ve yerinde sallanıyordu. Göz bebekleri irileşmişti. Tatyana ölümün soğuk kucağına düşmek üzere olduğunu anladı. Üçüncü kurşun karnına isabet etti. Vasily Yelisev'in "Durma Alexi, ateş et" dediğini işitiyordu. Kararan gözlerini yerde ayak ucunda bağıran babasına dikti. Nefreti hala onu ayakta tutuyordu. Elindeki tabancayı ağır ağır hareketlerle ona çevirdi. Tek isteği kendini kaybetmeden evvel silahındaki kurşunları boşaltmaktı. Ölmeden önce o da öyle yaptı. Üç defa silahı ateşlemeyi becerdi. Daha ilk kurşun yakın mesafeden adamın beynini parçalamıştı. Genç kadının yüzünü mutlu ve muzaffer bir tebessüm kapladı. Çocukluğundan kalma bir nefret ve intikam duygusunun son sayfasını kapatıyordu artık. Gözü yeniden kapıya çevirdi. Gördüklerini idrak edemedi. Kapının önünde bir itişme kakışma vardı. Eli silahlı adam hala oradaydı ama yediği kurşunların şokundan görüntüsünün bozulduğunu ve adamı titrek, dumanlı bir rüyet altında 2-3 kişi gibi gördüğünü sandı. Oysa yanılıyordu. Görüntü bozukluğu sandığı şey olay yerine yetişen MI6 ajanlarının gölgeleriydi. Tatyana gerçekleri tam olarak anlayamadan ruhunu teslim etti. 3. Londra. Ekibiyle otele gelen David Blandford geç kalmıştı. Silahlı çatışmanın ancak sonuna yetişebilmiş ve kapı ağzında tek kalan Rus'u kıskıvrak yakalayabilmişlerdi. Karşılaştığı manzara tüyler ürperticiydi. Rus ajan Tatyana ölmüştü. Kadının iri siyah gözleri hala açıktı. Yerde iki ceset daha vardı. Türk bilim adamı da halının üstünde yaralı olarak yatıyordu. David durumu hemen merkeze bildirdi. Ekibin Tatyana'nın odasında yaptığı ilk araştırmada koruma görevlisi iki MI6 ajanının cesetleri de bulundu. Roger Bannister olay yerine geldiğinde yabancıların kimlikleri teşhis edilmişti bile. Vasily Yelisev'in üzerinde sahte bir pasaport bulundu ama gerçek kimliği de yanındaydı. Tatyana'nın el çantası araştırıldığında MI6'in uzun zamandır bekledikleri ajandayı da orada buldular. Olayı basından gizleyememişlerdi. Kısa bir zaman içinde otel gazeteciler ve meraklı televizyoncularla doldu. Sinan Koru'yu Londra Memorial Clinic'te derhal özel bir ambulansla naklettiler. Yaraları pek ciddi değildi fakat yine de hastanede 15 gün yattı. Kendine geldiğinde ilk sorduğu soru Tatyana'nın akıbeti oldu. Onun öldüğünü öğrenen Sinan uzun süre vicdanını rahatlatmaya çalıştı. Acaba genç kadının babasının üzerine atlamasaydı olayların nasıl bir seyir takip edeceği hep beynini kurcalayan bir soru olarak kaldı ve bu sorunun cevabını yıllar sonra bile bulamadı. Sinan hastaneye taşınırken yarı baygındı, bilinci zaman zaman yerine geliyor, zaman zaman da sayıklıyordu. David Blandford ambulansta ona refakat etmişti. Sinan hayal meyal onu Londra'daki askeri havaalanına ilk indiklerinde gördüğünü anımsamıştı. Vasily Yelisev'in kraliçenin bahçesinde bakan Jeffrey Drake'le olan randevusunu ona söyleyebilmişti. MI6 ekipleri başlarında bizzat Roger Bannister olmak üzere söz konusu parka bir baskın yaptılar. Paul Harrington derhal tutuklandı. Jeffrey Drake hakkında ise dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Tatyana Yelisev'in çantasından çıkan belge, para aklanması mekanizmasının nasıl ve kimler tarafından işletildiğini tüm açıklığıyla ortaya çıkarmıştı. Bu olay, İngiltere ve Rusya'nın gizli örgütleri arasındaki ittifaka rağmen siyasi çevrelerde gayet soğuk bir hava estirdi. İlişkiler neredeyse bir süre kopma noktasına geldi. Jessica Stowe hiçbir şekilde suçlanmadı. Bunun önemli sebeplerinden biri de Bakan Jeffrey Drake'in ani intiharı oldu. Lord'un ölümü kızın geleceğini kurtarmıştı. Hükümet olayı elinden geldiğince kapatmaya ve siyasi bir skandal yaratmamaya çalıştı. Fakat basın ısrarla olayın üstüne gitti. Sinan 15 günlük yatak istirahatinden sonra taburcu oldu. MI6 ondan daima şüphe etmiş, Tatiana'nın yanındaki kimliği ve pozisyonu İngiliz yetkililerde tam bir kanaat hasıl etmemişti. Bu nedenle David Blandford çeşitli kereler onu hastanede ziyaret ederek dostluk havası içinde sorguya çekmişti. Aralarında bir arkadaşlık kurulmasa da sohbetler sonucu birbirlerinden hoşlanmışlardı. David, Sinan'ın bu işlerle tamamen kandırılarak sokulduğuna inandı. Sinan gerçek anlamda akıllı, bilgili bir bilim adamıydı ve kara para aklanmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. O da tıpkı sevgilisi Jessica gibi işe sırf tesadüfler neticesinde bulaşmıştı. Bu gerçek David'i daha da sevindirdi. Şefine verdiği raporda da özellikle bunu belirtti. Sinan, Tatiana'nın öldüğünü David'ten işitmişti. Ajan, genç adamın gösterdiği tepkiden Rus kadına karşı aşka yakın bir duygu ile bağlandığını derhal sezinledi. Tam emin olamadı ama galiba ona aşıktı. İlginç diye düşündü. Kendisi de bu olayda hayatının kadınını bulmuştu. Ne yazık ki Sinan onun kadar şanslı olamamıştı. Ziyaretler ilerleyince daha da sıkı fıkı olmuşlar ve bir keresinde David ona Jessica'dan bahsetmişti. Sinan'ın doğululara has duygusal yaklaşımı Blandford'u sevindirmişti. Hatta hastaneden çıkmadan önceki son ziyaretinde Jessica'yı da getirdi. Sinan'ın bütün hastane masrafları İngiliz hükümeti tarafından üstlenilmişti. Sinan yurda dönerken David ona havaalanına kadar refakat etti. Ayrılırken hararetle el sıkıştılar ve birbirlerine mektup yazmayı vaat ettiler. Sinan rahat bir yolculuktan sonra Yeşilköy Havaalanı'na indi. Yaraları hala sızlıyordu. Rapor alarak en az bir 15 gün daha evinde istirahat etmeyi düşünüyordu. Vücudundaki sızılar kadar ruhunda da bir eziklik vardı. Yaraların nasıl olsa kapanıp etkisini kaybedeceğini biliyordu. Asıl sorun vicdanındaki yaraydı. Yaşadığı olayları ablasına yazmamış, sadece Londra'da sürpriz bir kararla 15 gün daha kalacağını söylemişti. Memleket topraklarına ayak basmak Sinan'ı rahatlatmıştı. Ufak valizi alarak gümrüğe girdi. Üstün körü bir aramadan sonra gümrükten çıkarak yürümeye başladı. Son ana kadar kendisine yaklaşan iki adamı fark etmedi de. Birden önünü kesen iki kişiyi görünce irkilerek yüzlerine baktı. Biri 50 yaş civarında, diğeri ise daha gençti. Yaşlı olanı, "Sinan Bey," dedi, "Sinan Koru sizsiniz değil mi?" Sinan birden irkilerek adamlara baktı. İkisini de tanımıyordu. O anda Tatiana'nın söyledikleri aklına geldi. Vatanına da dönsen mafya peşini bırakmaz demişti. Elinde olmayarak telaşa kapıldı. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. O zaman kıza inanmamış, böyle bir olasılığı hemen hemen imkansız saymıştı. Kekeleyerek evet diyebildi, Sinan Koru benim. Yaşlı adamın suratı asık ve gergindi. Soğuk bir sesle biz mali polisteniz dedi. İfadenizi almak için merkeze kadar gelmeniz lazım. Henüz tam iyileşmemiş olan genç adamın sırtını soğuk ter kapladı. Sanki aynı olayı bir kere daha yaşamış gibi hissetti kendini. Caddebostan'da sabah koşusu sırasında. Sizin mali polis olduğunuzu nereden bileyim? Diye şaşkın şaşkın sordu. Adamlar hayretle yüzüne bakmışlardı. Kimliğimizi görmek ister misiniz? Sahte olup olmadıklarını anlayamam ki. İki polis garip bir şekilde bakıştılar. Sinan kekelemeye devam etti. Hem ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Mali poliste ne işim olabilir? Kusura bakmayın hocam, İngiltere'den bir ihbar aldık. Sizinle ilgili rutin bir sorgulama yapmak zorundayız. Yani şimdi tutuklu muyum? Kesinlikle değilsiniz. Biz sadece şimdilik verilen emri uyguluyoruz. Sinan Koru, iki refakatçinin yanında resmi plakalı arabaya doğru ilerlerken tarihin bir kere daha tekrar edip etmediğinin şaşkınlığı içindeydi. Kitabın sonu. 2 Eylül 2016.